Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta sizlerle bir ayet köşemizde. Geçtiğimiz hafta başlamış olduğumuz Hucurat Suresinin 9. ayet-i kerimesini biraz daha farklı bir yönüyle ele alacağız inşallah. Geçtiğimiz hafta bu ayet-i kerimeyi Arapçasıyla ve maliyle ifade etmiş, sonra buradaki kelimeler üzerinden birkaç hususa temas etmiştik. Bu haftada bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulünü, yani hangi vesileyle inmiş olduğunu nakledelim. Oradan günümüze kadar tarih içindeki birkaç hadiseyle bu meseleyi ele alalım. Rivayetlerin özetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramdan Medineli Sa'd bin Ubade radıyallahu anh'ın hastalığında kendisini ziyarete gitti. Yolda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Abdullah bin Übey bin Selül ismindeki kimsenin de rahatsız olduğunu ve ona da uğranılmasının uygun olacağını söylenmişti. Abdullah bin Übey bin Selül, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden önce orada şehir devletinin başkanı olmaya aday mevkiinde saygın bir şahıstı. Ancak hicret sebebiyle Peygamber Efendimiz Medine'ye ulaşınca onun bu itibarı gölgelendi ve şehir devletinin başkanı olma iddiası da adeta hayal oldu. Gerek bu siyasi kıskançlık sebebiyle, gerekse iman noktasında kalbinde bir takım pürüzler, problemler olması sebebiyle münafıkların reisi konumunda durmadan içten ve dıştan propaganda yapan, ortalığı karıştıran birisiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Abdullah bin Übey bin Selül'e de uğranılması talebi üzerine merkebiyle onun hanesinin bulunduğu, evinin bulunduğu yere de gitti. Fakat Abdullah her fırsatı değerlendirdiği gibi Peygamber Efendimiz'i merkep üzerinde kendisine geldiğini görünce merkebin kokusu bizi rahatsız etti dedi. Tabii bu kinayeli bir laftı. Sadece merkebin kokusu mu yoksa peygamberimizin gelişi mi? Yani istenildiği gibi anlaşılmaya müsait bir şey. Bunu kinayeli şekilde söylemiş olması orada bulunan Ensar'dan Peygamber Efendimizin has şairlerinden Abdullah bin Revaha Hazretlerini de rahatsız etti. O da onun bu sözüne mukabelede bulunarak "Vallahi Resulullah'ın merkebinin kokusu senden daha hoştur." dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Übey'in taraftarları, kavmi Abdullah bin Revaha'nın bu sözüne kızdılar ve ortalık bir anda karışmaya başladı. Çünkü Abdullah bin Revaha Peygamberimizin şairi Hazreç kabilesinden, Abdullah bin Übey yani münafıkların reisi de Evs kabilesindendi. Bu iki kabile de Peygamberimizin hicret etmesinden evvel kanlı bıçaklı birbirine düşmüş iki kabileydi. Aslında Evs ve Hazreç aynı babanın evlatları iken zaman içerisinde onların çocukları, torunları ayrı iki kabileye dönüşmüş ve Yahudilerin Medine'de yaşamaya başlamasından sonra da bu iki kardeş kabile birbirinden sık sık kavga eder, birbiriyle devamlı sürtüşür hale gelmişti. Hatta Akabe görüşmelerinde peygamberimizle karşılaşıp buluştuklarında Medinelilerin bir ricası da aramızdaki bu sürtüşmeyi bitirirsen bizim için çok büyük bir başarı olur. Allah inşallah senin elinle Evs ve Hazreç arasındaki bu kavgayı tamamıyla ıslah eder diye Peygamber Efendimiz'den dua ve temennilerde bulunmuşlardı. Peygamber Efendimiz de onların bu isteklerine dua ile Allah'a dua ederek karşılık vermiş ve gerçekten İslam onları bir ateş kenarından, uçurumun kenarından kurtarır gibi bu kardeş kavgasından kurtarmış, gönüllerini bir ve gayelerini de bir eylemişti. Fakat zaman zaman Abdullah bin Ubey gibi münafıklar bu birlikten, kardeşlikten rahatsız oldular ve arayı açmak için her türlü fırsatı, her türlü imkanı değerlendirdiler. Burada da Abdullah bin Ubey bin Selül merkebin kötü kokuyor diyerek Peygamber Efendimiz'e, bu koku bizi rahatsız etti diyerek imalı bir söz söylemek suretiyle onun gelişinden, kendini ziyaretinden memnun olmadığını ifade etmişti. Bu bir müminin bakış tarzı olamaz. Onun bu şekildeki konuşması, orada bulunan sahabeden Abdullah bin Revahe'yi rahatsız etti. O da ona cevap verdi. Fakat aradaki bu eskiye dayanan kabilecilik duyguları, İslam'la küllenmeye başlamış olan bu geçmiş bir anda su yüzüne çıktı ve Evs ve Hazreç kabileleri, o anda orada hazır bulunanlar birbiriyle dövüşmeye başladılar. Silahsız olarak elleriyle, papuçlarıyla, etrafta buldukları sopalarla birbirine girdiler. Peygamber Efendimiz onları ayırdı ve tam bu esnada bu ayet-i kerime okudu ve onları barıştırdı. Şimdi sadece bu olaya bakarsak, İslam girdiği topluma, girdiği bölgeye, ayrılmış kalplere barış getirir, teslimiyet getirir, dostluk getirir, kardeşlik getirir. Nifak, yani münafıklık, ikiyüzlülük, fitne, fesat, ihtilaf ve kavgadan, terörden, tefrikadan beslenir. İslam kardeşlik hukukuyla kalpleri birleştirirken, ülfet oluştururken, muhabbet oluştururken, inançsızlık, dinden uzaklık kalpleri katılaştırır ve insanları kendi başlarına ayrı ayrı, bölük pörçük yapar. O halde müminlerin ihtilaftan, kavgadan, tefrikadan, fitneden, parçalanmadan kurtuluş yolu Allah'ın ipine sarılmak, Resulünün sünneti çerçevesinde bir araya gelmek, iman kardeşlerine kucak açmaktan geçer. Biz ne zaman imandan uzaklaşırsak, ne zaman Allah'ın dininden uzaklaşırsak, o zaman tefrikaya düşeriz. Geçtiğimiz haftalarda meşhur tarihçi İhsan Süreyya Sırma'nın bir mülakatında çok güzel bir ifadesi vardı. Ben 70 küsür yıldır İslam tarihi üzerine araştırmalar yapıyorum. Bu araştırmalar neticesinde şunu gördüm ki, İslam ümmetini, ümmeti Muhammed'i yıkan en büyük şey, en büyük handikap, en büyük problem kavmiyetçiliktir, kabileciliktir. Irk endeksli, kendi tuttuğu takımı gibi, kabilesini, milletini, mensup olduğu grubu körü körüne savunan, taassupla kendi taraftarlarını destekleyip yine taassupla karşı tarafa düşmanca davranan insanlar bulunduğu müddetçe hakkı, hakikati, doğruyu, adaleti temin etmek zordur. Çünkü bu bağnazlık, ne yaptığını bilmeden bir tarafı tutmak insanı körü körüne ateşin içine atar. İşte burada Rabbimiz bize böylesi iki grup birbiriyle vuruşurlarsa, karşı karşıya gelirlerse aralarını düzeltmemizi emrediyor. Mümin ıslah eden kimsedir. Kışkırtan, fitneyi büyüten, aleve ateşe odun taşıyan kimse değildir. Gerek iki kişinin arasını bulmak açısından da, gerek iki topluluğun arasını barıştırmak açısından da, gerekse dünya çapında devletler arasındaki ihtilafları çözmek noktasında müminler her zaman sulhten, barıştan, iki tarafın bir masa etrafında çözüm bulmasının noktasında öncülük yapan kimselerdir. Böyle olmaları gerekir. Aksi halde nifak, küfür, şeytan ve onun avanesi bu ayrılıktan, düşmanlıktan beslenir ve bütün insanlar, sadece birbiriyle çarpışan iki topluluk değil, bütün insanlar perde perde bu ihtilaftan, bu kavgadan, bu kaostan nasibini alır. Nasıl olsa bana dokunmuyorlar. Kendi halleriyle birbiriyle boğuşsunlar deyip kenardan durup onları seyretmek mümine yakışmaz. Hatta onların ihtilafından kendine menfaat devşirmek için ellerini ovuşturmak, kavgayı, ihtilafı, aradaki nizayı daha da büyütmek hiçbir zaman mümin ahlakı olamaz. Mümin durduğu yer itibariyle hakkın, adaletin yanındadır. Doğru kimse, doğruluk kimdeyse onun yanında durur. Tercihi kavmi, milleti, mensubu olduğu taraf değil, hak ve adalet neredeyse onun tarafındadır. Çünkü ayet-i kerimenin devamında hemen ifade ediliyor. Şayet biri ötekine saldırırsa, yani isyan başlatırsa, yani haddini aşarsa, yani tecavüz ederse, Allah'ın emrine dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Bu Allah'ın bütün müminlere vermiş olduğu emirdir. Eğer ipini koparan, müminlerin topluluğuna, huzuruna, barışına kafa tutan, isyan eden ve huzuru anarşi ile terörle bozan bir taraf varsa, bunun hangi milletten, hangi ırktan, hangi topluluktan olduğu önemli değildir. Müminler iman safında yer alan insanlar olarak topluca hareket ederler ve ilk müdahaleleri işin daha başlamadan bitmesi yönünde sulhü temin etmek, barışı sağlamak. Ama sulh iptal oluyorsa, birisi ısrarla, haksızlıkla, zulümle başka tarafa mücadele bayrağını açmışsa müminler yine seyirci kalamazlar ve haklının yanında zalime meydan okuyacak şekilde tarafını belli eder ve bütün güçleriyle o zulmü, yanan o ateşi söndürmeye kalkarlar. Burada tereddüt, burada ağırdan almak, burada ya bitsin bakalım ondan sonra bakarız deme lüksümüz yoktur. Mümin hakkın, haklının ve adaletin yanında yer almalı. İsyan eden, terör çıkartan, karmaşa oluşturan, kaos oluşturan tarafa karşı bütün gücüyle tek yürek, tek bilek olarak meydan okumalı. O haksızlığı, o zulmü, o ateşi sona erdirmelidir. Fakat burada da Allah-u Teala bize üçüncü bir ölçü koyuyor. Eğer müminler tek vücut olarak birlik halinde hareket ederek o zulmü bertaraf etmişlerse, artık zulmü bertaraf ettikten sonra da haddi aşıp zulme dönüşmemelidir. Yani adaleti temin ederken kendileri ikinci bir zulme fırsat vermeli ve adalet çerçevesinde kalmaya özen göstermelidirler. Zalime meydan okurken, zalimi köşeye sıkıştırdıktan sonra, onun zulmüne mani olduktan sonra işi zulümle çözmeye çalışmamalıdırlar. Bunu da geçtiğimiz hafta izah etmiştim. Yani bu işe öncülük yapan insanların ele geçirilmesi, cezalandırılmasından sonra esir edilenler, yaralılar veya bu işe karışmamış kimselere herhangi bir şekilde zulme kalkışmak da adaletten ayrılmak demektir. İslam tarihinde toplu olarak devlete ilk isyan bayrağı çekenler Hazreti Ali devrindeki haricilerdir. Bunlara Haruriler de denir ve hakem olayı sebebiyle Hazreti Ali'nin dinden çıktığını, onun da, ona inanan, onun peşinden giden insanların da artık dinden çıkmaları sebebiyle, kafir olmaları sebebiyle kanlarının, mallarının helal olduğunu, kadınların esir alınmasının helal kabul edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bugünkü IŞİD veya DAEŞ benzeri bir kafa yapısıyla önce beğenmedikleri bir insanı, bir grubu tekfir ettiler ve bu tekfir ettikleri, yani kafirdir bunlar, dinden çıkmıştır dedikleri insanların da mallarını, canlarını, her türlü imkanlarını kendilerine helal görmeye başladılar. İşte tarihteki ilk bağı, yani isyan eden, haddi aşan, karışıklık, kaos başlatan, terör başlatan gruptur, taifedir. Hazreti Ali radıyallahu anh, din kardeşlerimiz bize bağı yetti, isyan etti demiş ve bu manada onların bağı olduğunu, isyancı olduğunu söylemiştir. Fakat onlar Hazreti Ali ve taraftarı olan kimseleri, Müslümanları dinden çıkmayla, tekfirle itham etmelerine rağmen onlar yine de Müslüman sayıldıklarından kendileriyle mücadele edilmiş ve mağlup oldukları zaman onlara Müslüman muamelesi yapılmıştır. Yani esirlerine, kadınlarına, çocuklarına, mallarına dokunulmamış ve hiçbir şekilde onlara zarar verilmemiştir. Fakat İslam devletinin, İslam hükümlerinin geçerli olduğu bir dönemde devlet başkanına itaat etmek gerekir. Müslümanların topluluğundan, İslam cemaatinden, İslam devletinden ayrılıp ölen kimse de cahiliye ölümü üzerine ölmüş olur buyuruyor Peygamber Efendimiz. O halde müminler olarak biz kendi tarafımızı, kendi safımızı seçerken dikkat etmeliyiz. Kimi niçin destekliyoruz? Kime niçin karşıyız? Burada esas ölçümüz iman mıdır? Kavmiyetçilik midir? Herhangi bir başka sebeple mi biz isyan ediyoruz? Hakkı ikame etmeye mi çalışıyoruz? Haklının yanında mı yer almaya çalışıyoruz? Şüphesiz bu sorular her devirde her Müslümana hitap eden sorulardır. Bu manada insanın ölmesi, öldürmesi çok veballidir. Yani haksız yere bir insanın bir başkasının canına kastetmesi ahirette, cehennemde büyük azap görmesine sebep olur. Bu yüzden gerek kendi ölümümüz, gerekse başkasının canına kastetme noktasında ciddi, önemli kararlar arifesinde iyi bir saha araştırması, dinin o konudaki hükümlerinin çok ciddi tetkik edilmesi gerekir. Aksi halde Allah'ın bize olan emaneti, canımızı kötü bir yolda heder etmiş, telef etmiş ve sonunda cehennemi hak etmiş olabiliriz. Bu yüzden fitneden, terörden, anarşiden çok çok uzak durmamız lazım. Çünkü fitne ortalık karıştırmak, toplulukları birbirine düşürmek bir insanın ölümünden daha büyük tehlikedir. Çünkü ateş başladığı zaman nerede duracağını kestirmek mümkün değildir. Bu yüzden müminlerin her vesileyle ateş çıkartan, yangın çıkartan değil, ateşleri, yangınları söndüren, insanların, toplulukların arasında barış ikliminin oluşmasına hizmet eden fikir ve faaliyetlerde bulunması gerekir. Rabbimiz bizden bunu istiyor, bunu bekliyor ve kıyamet gününde yaptığımız her şeyde ve terk ettiğimiz her şeyde hakkın ve adaletin yanında olup olmadığımızı da bize soracaktır. Mühim olan o gün hesap verirken yüz akıyla Allah'ın huzurunda sorulanlara cevap verebilmektir. Rabbim o hesabı da bize kolaylaştırsın. Bir hadis. An Ebi Zerrin Cündeb İbni Cünade ve Ebi Abdurrahman Muaz İbni Cebel radıyallahu anhuma anin Resul sallallahu aleyhi ve sellem kal. İttakillah haythma kunte ve etbi'is seyyiatel hasenete temhuha ve halikin nase bi hulukin hasenin. Ebu Zer Cündeb İbni Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz İbni Cebel radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. Kötülük işlersen hemen arkasından iyilik yap ki o kötülüğü silip süpürsün. insanlarla güzel geçin. Bu hadis-i şerif Tirmizi'nin bir babında geçmektedir. İki sahabi de Ebu Zer ve Muaz İbni Cebel radıyallahu anhuma ashab-ı kiramın seçkinlerindendir. Bu hadisi bize ulaştırmışlar, rivayet etmişlerdir. İkisinden de ayrı ayrı kanallarla gelmiştir. Aslında Cevami'ül Kelim olan kısa özlü sözlerle en büyük hakikatleri en derin şekilde ifade eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada da bize üç temel prensibi çok kısa cümlelerle ifade etmiştir. Bir tanesi, nerede ve nasıl olursa ol, Allah'tan kork. Takva sahibi ol. Yani buradaki esas, takvanın insanın kalbinde büyük bir bekçi olarak yer almasıdır. İster yalnızken, ister topluluk içinde, ister bela ve sıkıntılarda, isterse bolluk ve refahta, insanın hayat içinde başına gelen her durumda Allah korkusuyla hareket etmesi, takva prensipleriyle hareket etmesi, onun dünyada da ahirette de en büyük başarısı olacaktır. Allah'tan korkmayan bir insanın başına her dakika bekçi koysanız, yüzlerce kamera altında onun kötülük yapmasını engelleyecek olsanız, o bir kötülük yapmayı kafaya koyduysa muhakkak bunu yapar. Fakat onun kalbindeki bekçi, onun kalbindeki polis, jandarma takva olursa, Allah'tan korkmak olursa, yaptığı şeyin ahirette hesabını vereceğini, kıyamette önüne geleceğini bilirse, bu düşünceyle yaşarsa, o zaman ne bekçiye, ne kameraya, ne de başka kontrol noktalarına ihtiyaç kalır. Aksi halde insanın kalbinde onu frenleyecek, onu engelleyecek bir sistem yoksa, bir otokontrol sistemi kurulmamışsa, dünyada insandan daha vahşi bir varlık yoktur. Bütün hayvanlar bir takım belgesellerde olduğu gibi birbirlerine saldırırlar, ceza verirler ama hiçbir hayvan, hiçbir vahşi yaratık, vahşileşmiş, kendi otokontrolünü kaybetmiş, şeytanın ve nefsin oyuncağı haline gelmiş bir insandan daha vahşi olamaz. Hayvanlardan beter hale gelir insan kendini kaybederse. Bugün toplumumuzda ferdi şiddetin, kadınlara, aileye yönelik şiddetin, insanların hem cinslerine olan saldırılarının, erkeğin erkeğe, kadının kadına, çeşitli toplum içindeki yapıların, terör örgütlerinin, faaliyetlerinin hepsinin kökenine bakarsak, Allah'ın unutulduğunu görürüz. Allah'ı bilen bir insan, o murakabeyle Allah'ın gözetiminde yaşadığını şuurunda olan bir insan, kolay kolay günah işleyemez. Ne zaman ki isyan vardır, Allah'a karşı bir meydan okuma vardır, muhakkak ki orada nisyan, Allah'ı unutmak vardır. Ne zaman ki itaat, güzellik, güzel ahlak vardır, o zaman da takva vardır, ahiret şuuru vardır. Bugün bizim toplum olarak, fert olarak en büyük problemlerimizden bir tanesi, takva duygumuzu kaybetmiş olmamızdır. Takva nedir? Uzun uzun izah edilebilecek bir kavram ama bir iki cümleyle şöyle izah edelim. Yani takva Allah'ın sevgisini kaybetme korkusudur. Başka bir ifadeyle Hazreti Ömer'den yine nakledilen, kendi aralarında bir sahabiyle konuşurken Hazreti Ömer takvayı sorar, takva nedir diye. O sahabi, sen hiç dikenli bir arazide yürüdün mü diye sorar. Evet, ne yapardın diye sorar tekrar. Eteklerimi toplardım ve ayağıma diken batmaması için ayağımı bastığım her yere dikkat ederdim. İşte takva da budur. Yani adeta bir mayın tarlasında yürür gibi, bastığı her adımı günaha sürüklemeyeceğinden, onun kendisinin felaketi olmayacağından emin olarak, tedbirli olarak yaşamak demektir. Rabbim takvayı bu şuurla yaşayan hakiki Müslümanlardan eylesin. İkinci kısmı hadis-i şerifin, kötülük işlersen hemen arkasından iyilik yap ki o iyilik o kötülüğü silip süpürsün. Biz insanız. Ne kadar dikkat edersek edelim, muhakkak farkında olarak veya olmayarak bir takım günahlar işleriz, bir takım kötülükler yaparız. İşte bu kötülükleri nasıl yok edeceğimizi de Peygamber Efendimiz bize öğretiyor. Hemen peşinden onun emsali bir iyilik yapmaya çalışmak. Zulmettiğimizde, haksızlık yaptığımızda, bir günah işlediğimizde en azından onun cinsi gibi bir iyilikle onu silmeye çalışmak, helalleşmeye çalışmak, tevbe etmeye çalışmak, o kötülüğü bekletmemek, o kötülüğün kalbimizde, ruhumuzda iz bırakmamasına çalışmak. Çünkü daha önce de geçtiği üzere kötülükler kalbe düşen bir leke gibi, fakat gözyaşıyla, tevbeyle yıkanmazsa gittikçe kök salıyor ve nihayet o insan bir müddet sonra kalp katılığı yaşamaya başlıyor, ibadetlerinden lezzet almıyor vesaire. O halde kötülük yaptığını fark eder etmez hemen iyilikle onu temizlemeye çalışmak çok önemli bir şey. Bunun için de insanın sık sık yaptıklarını gözden geçirmesi, kendini hesaba çekmesi lazım. Ben hangi kötülüğü yaptım, onu hangi iyilikle temizleyebilirim diye. Hadis-i şerifin son kısmında da insanlarla iyi geçinmek emrediliyor. Bir tarafta kalbin ameli takva, ikinci aşama kötülükleri azaltmak, iyilikleri çoğaltmak, üçüncü aşama da insanlarla iyi geçinmek. İşte Müslümanın özeti. Kalbiyle, insanlara faydalı olması yönüyle, düşmanlığının, kötülüğünün az olması yönüyle ve devamlı iyi muamele, güzel ahlakla insanlara geçimli olmasıyla örnek bir Müslümanın özeti. Üç cümle ama bütün hayatı kuşatacak kadar dolu dolu ifadeler. Rabbim bize bu güzel ahlakı nasip etsin inşallah. Bir kıssa. Zahid sufilerden Ebu İshak İbrahim bin Ethem, Belh bölgesinde bir melikin oğluydu. Bir gün ava çıkmıştı. İninden çıkardığı bir tavşanı takip ederken aniden hatiften gelen bir ses ona, "Ey İbrahim, sen bunun için mi yaratıldın? Bu işi yapmaya mı memur kılındın?" diye hitap etti. Sonra eğrinin ön kaşından bir ses ona, Allahi sen ne bunun için yaratıldın ne de bunu yapmakla emrolundun dedi. Bunun üzerine atından indi, babasının çobanlarından birine rastladı. Çobanın suuftan, yünden yapılmış cübbesini aldı, sırtına giydi. Atı ile birlikte yanında bulunan her şeyi çobana verdi. Sonra çölün yolunu tuttu ve Mekke'ye geldi. Burada Süfyan-ı Sevri ve Fudayl bin İyaz gibi zahitlerle dostluk kurdu. Daha sonra Şam'a geldi ve burada vefat etti. Evet, İbrahim bin Ethem veya İbrahim Ethem. Çok duyduğumuz büyük bir Allah dostu. Varlık içinde yaşarken sarayda büyümüş, hatta kendisinden sonra pek çok insanın gıpta ettiği bir şekilde tacını tahtını bırakmış, her türlü rahatını konforunu terk etmiş bir şekilde kendisini Allah'a yakınlığa adayan bir kimse haline dönüşüyor. Burada bir tavşanla geçirmiş olduğu macera anlatılmış. Onun tasavvuf yoluna intisabı ile ilgili pek çok rivayet, pek çok hikaye var. İşte birisinin gelip sarayının damında deve araması, birisinin gelip sarayın kapısında ben bu handa kalacağım, bu kervansarayda kalacağım diye tutturması. Bir defasında ceylan avındayken ceylanın kendisine dönüp aynı bu kıssadaki gibi sen bunun için yaratılmadın deyişini duyması. Bunların hepsinin bir özü var. Allah herkese fıtri olarak kendisine yönelecek bir pusula vermiş. Mühim olan o pusulayı kullanılmaz hale getirmemek. O doğruyu gösterme istidadı devam ettiği müddetçe o pusulayı işlemez hale getirmeden yönünü bulmaya çalışmak, fıtratı kirletmemek, fıtratı bozmamak ve Allah'ın kainata koymuş olduğu ayetlere dikkat etmek. Bir tavşana, bir ceylana, sarayın gidişatına, ölüp giden insanların çokluğuna bakarak aslında burada daimi kalmadığımızı, bir maksat için yaşayıp bir gayeye göre ölüp gittiğimizi görmek ve o gayenin, o temel prensibin Allah'ın bizi kul olarak yaratması olduğunu görmek. Eğer insan Allah'ı, kainatı ve kendisini anlayabilirse, bunlar zaten iç içe geçmiş. Birisini anlayınca diğerlerini de anlamak adeta çorap söküğü gibi olur. Kolaylaşıyor. İnsan kainatın gidişatından kendisini, kendisinin kim olduğundan Rabbini anlayabiliyor. Men arafe nefse fakat arafe Rabbe denilmiş. Kendini bilen Rabbini bilir. Bu dünyaya nereden geldiğini, niçin yaşadığını, neler yapması gerektiğini tefekkürle çözen bir insan, o zaman kainatın niçin yaratıldığını ve bu yaratanın kim olduğunu, bizden ne istediğini de yine tefekkürle bulabilir. Rabbim, kainatın dil olup konuştuğu zamanlarda onun konuşmasını anlayan ve o konuşma muvacihesinde o konuşmanın gerektirdiği kararları alıp hayatına çeki düzen veren, kendini tanıdığı gibi Rabbine giden yolu da bulabilen salih ve bahtiyar insanlardan bizleri de eylesin inşallah. Gelecek hafta tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.